Ayrım 11. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 94. Cübbe ve sarıkla vaaz veren ihraç edildi. Davada şikayetçi oldu. Aster'in şablon dilekçelerini kullanarak sanıklardan şikayetçi olan bir diğer isim ise Hasan Basri Işık. Işık Deniz Assubayken TSK'dan ihraç edildi. Ancak dilekçesinde TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 26.05.1997 tarihli yaş kararıyla TSK'dan ihraç edilmekle suçtan zarar gördüğünü söyledi. Tahmin edersiniz ki Işık'ı da kimin Batı Çalışma Grubu'na katılmaya davet ettiği bilinmiyor. Hasan Basri Işık hakkındaki gerçeği de açıklayalım. Işık Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevdeyken cami önlerinde TSK mevzuatına aykırı olarak cübbe ve sarıkla vaaz veren Nakşibendi tarikatına mürit toplama ve dini propaganda faaliyetleriyle anayasal düzene aykırı eylemleri MİT tarafından tespit edilerek takibe alınan ve TSK'ya bildirilen biri. Ayrıca Işık tarikat üyesi olduğu gerekçesiyle 1995-1997 yılları arasında TSK'dan ihraç edilen 13 askeri personel ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin inanç özgürlüğünü düzenleyen maddesinin ihlal edildiğini ileri sürerek AİHM'ye başvurdu. AİHM başvuruyu 2002 yılında verdiği kararla reddetti. Gerekçesinde Türkiye'de subay ve assubaylar askeri görev ve yükümlülükleri çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirebilirler. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de silahlı kuvvetler belli bir disiplin çerçevesinde faaliyet gösterir. Silahlı kuvvetlere giren herkes bu disipline uymakla yükümlüdür dedi. Yaş kararlarının hukuk dışı olduğu yönündeki iddiaya ise AİHM cezaların TSK disiplin yönetmeliğine göre verildiğine dikkat çekerek bu kararlar sadece belli bir gruba üye TSK'ya kişileri ilgilendirir. Dolayısıyla yaş kararları ceza kanunu çerçevesinde incelenemez ve AİHS'nin adil yargılama ile ilgili maddesine aykırı değildir. Gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Sonuçta cübbesi ve sarığıyla vaaz veren kişi BÇG'ye katılmadığı için ihraç edildiğini söyleyerek sanıklardan şikayetçi oldu ve mahkeme de bu şikayeti kabul etti. Aster Başkanı da dilekçe verdi. Müşteki olanlardan birisi de bugün bir üniversitenin rektörü olan Aster Kurucu Başkanı ve Sadat Danışmanı Nevzat Kaşif Tarhan'dı. Tarhan TSK'da tabip albay rütbesindeydi. Mahkemede hiç ifadesi alınmadı. Haliyle iddialarına ilişkin soru sorulamadı. Tarhan'ın avukatı dilekçede ne söylediyse gerekçeli karara da o girdi. Nevzat Tarhan da kendi derneği Aster'in hazırladığı ve diğer müştekilere dağıttığı şablon dilekçede olduğu gibi TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK'nın normal kurumsal hiyerarşisi içinde yer aldığı ve kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmediği tutum ve davranışlarıyla bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirildiğinden Çorlu'ya tayin edildiğini söyledi. Tarhan'ın dilekçesinde AİHM'de dava açtığı, tayin gerekçesinin dosyada bulunan imzasız mektuplar ve Batı Çalışma Grubu raporları olduğu belirlenerek davanın kabulüne ve yürütmenin durdurulmasına karar verildiği beyan edildi. Dilekçe gerçeklikten ve mahkemede ileri sürülen diğer iddialardan kopuktu. Öyle ki diğer müştekilerin anlattıklarına göre o dönem medya, TSK ve yargıya hakim olan bir Batı Çalışma Grubu vardı. Hatta Tarhan'ın tayinini de onlar istedi. Fakat nasıl olduysa Tarhan açtığı davayı kazanabildi. Ancak her şeye hakim olan Batı Çalışma Grubu Tarhan'a bir kıyak mı yaptı? Yoksa müştekilerin söyledikleri en başından itibaren yalan mıydı? Nevzat Tarhan'ın ne mağduriyetinin ne de iddialarının ciddiye alınacak tutarlı bir yönü var. TSK'dan kendi isteğiyle ayrılan bu şahıs, Aster'in kurucu başkanı ve Sadat danışmanı olarak görev yapıyor. Yabancı kadınla evlendi ama... Ahmet Balcı astsubay üst çavuş olarak görev yapıyordu. O da asderin şablon dilekçesini doldurdu ve şikayetçi oldu. Balcı da eşinin başörtüsü yüzünden TSK'dan ihraç edildiğini söyledi. Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerine aykırı davrandığı düşüncesiyle komutanları tarafından suç isnat edildiğini, eşinin pardüsü ve eşarp kullandığını, irticai faaliyetler iddiasıyla görevine son verildiğini, bu nedenle o tarihte görevde bulunan Yüksek Askeri Şura üyeleri ve Milli Güvenlik Kurulu üyeleri hakkında şikayetçi oldu. Gerçek ise şablon dilekçede yazılanlardan farklı. Ahmet Balcı yaş kararı ile değil, üçlü kararname ile ihraç edildi. Gerekçesi ise personel kanunun subay assubayların yükümlülüğü başlıklı 112. maddesi. Maddede ihraç nedenleri olarak personelin yabancı uyruklu kadınla evlenmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybetmek gibi gerekçeler düzenleniyor. Ahmet Balcı işte bu maddeden 2000 yılında ihraç edildi. Durumunun yaş kararıyla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen yaş üyelerinden şikayetçi oldu. Bir diğer müşteki Davut Kurtuluş uzman çavuş olan şahıs dilekçesinde yaş kararlarını alan komutanlardan şikayetçi oldu. Oysa ki bu şahıs uzman çavuş olup ilişiği yaş kararı ile kesilmedi. Uzman çavuşlar sözleşmeli askerler ve birlik komutanı tarafından sözleşmesi yenilenmediği takdirde bu şahısların TSK'dan ilişiği doğal olarak kesiliyor. Yaş kararlarıyla bir ilişkisi yoktu. Ahmet Balcı asterin şablon dilekçesini doldurduğu için kendi gerçeğiyle uyumlu olmayan gerekçeleri de mahkemeye vermiş oldu. Hadi Balcı da bu dilekçeyi verdi de mahkeme neden kabul etti? Sahte imzalar. Şablon dilekçelerdeki bir diğer skandal ise sahte imzalardı. Bazı şikayet dilekçelerinde yer alan imzalar şikayet eden kişilerin imzalarıyla örtüşmüyordu. Bu durumda olan birden fazla dilekçe dava dosyasında bulunuyor. Mesela uzman çavuş olarak görev yapan ve 28 Şubat döneminde mağdur olduğunu söyleyen Mehmet Koçulu, 24 Kasım 2011'de Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmek üzere Afşin Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe verdi. Daha sonra 3 Mayıs 2012'de de asker tarafından hazırlanan şablona uygun bir dilekçeyi daha Afşin Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. 26 Eylül 2013'te Afşin'de savcılık ifadesi alındı. İfade tutanağında savcının, katibin ve koçulunun imzaları yer aldı. Ancak Mehmet Koçulu'nun 24 Kasım 2011 tarihli şikayet dilekçesi, 3 Mayıs 2012 tarihli şikayet dilekçesi ve 26 Eylül 2013 tarihinde alınan ifadesindeki imzalarının uzman incelemesine gerek duyulmayacak kadar farklı olduğu, hatta bu şahsın bu üç imzasının bile şahsi dosyasındaki belgelerde bulunan imzasıyla da aynı olmadığı açıkça görülüyor. Bu belgelerden Afşin Cumhuriyet Savcılığı'nda bu şahsın ifadesinin alınmadığı, sahte evrak düzenlendiği, kişi adına sahte şikayet dilekçesi tanzim edildiği anlaşılıyor. Mehmet Koçulu'nun müşteki ifadesini alan Afşin Cumhuriyet Savcısı Ayşenur Arıcan'ın 667 sayılı KHK kapsamında FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiğini söylersek durum daha net anlaşılır. Yaş kararlarını alan komutanlardan şikayetçi olan uzman çavuş Mehmet Koçulu'nun yaş kararları ile değil, disiplinsizlik nedeniyle TSK'dan ilişiği kesildi. Bu arada Mehmet Koçulu'nun attığı, çeşitli yerlerde attığı 3 imzanın da fotokopileri bu sayfada fotoğraf olarak yer almış. Bir diğer örnek ise Cavit Kulak'ta yaşandı. Yaş kararları ile Fethullah Gülen yapılanması iltisakı nedeniyle TSK'dan ilişkisi kesilen Asler'in Kocaeli Şube Başkanlığı'nı da yapan Kulak adına Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verilen ve 13 Şubat 2012 tarihinde işleme konulan dilekçesinde bulunan imza dikkat çekiciydi. Çünkü Cavit Kulağ'ın iddianame eklerinde bulunan şahsi dosyasındaki onlarca imzasına hiçbir şekilde benzemediği gibi polis karakolunda verdiği 25 Eylül 2012 tarihli ifadesinde bulunan gerçek imzası ile de aynı değildi. Cavit Kulağ'ın polis karakolunda verdiği ifadeyle Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği şikayet dilekçesinin içeriği de çok farklı. O dönemde gemi baş çarkçısı olarak görev yapan, kendisinin sıralı 4 üst komutanlık makamı olan donanma komutanlığı binasına küçük rütbesi ve hiyerarşik bağlantısı nedeniyle girebilmesi dahi mümkün olmayan bu şahsın adıyla verilen, üzerinde tarih bulunmayan, ancak 13 Şubat 2012 tarihinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen tarafından işleme sokulan sahte imzalı savcılık dilekçesinde kendisinden 15 yıl kıdemli 14 subayın ismini sayarak subayların üst karargahlarda neler yaptığını sanki yakından gözlemiş ve bizzat şahit olmuş gibi akıl ve gerçek dışı iftiralarda bulundu. Yine bu sayfada Cavit Kulağ'a ait 4 adet imza var. Hepsi birbirinden değişik. Savcı Hüseyin Görüşen tarafından işleme konulan Tansel Cavit Kulağ'ın ifadesi de imzası da sahteydi. Üstelik Tansel Cavit Kulak olan ismini Cavit Kulak olarak yazdırarak sözde imzaladı. Bu şahsın şikayetini işleme koyan ya da hazırlayan savcı Hüseyin Görüşen FETÖ davasında 7 yıl 6 ay hüküm giydi. Cavit Kulak'la ilgili bir diğer konu ise bu şahıs 21 Eylül 2012 tarihli el yazmalı dilekçesinde emniyete gittiğinde kendisinin çağrılma sebebinin balyoz davasına verdiği mağduriyet dilekçesiyle ilgili olduğunu anladığını söylüyor. Bu dilekçeden Cavit Kulak'ın 28 Şubat davasında da şikayetçi olmak üzere bir organizasyon dahilinde çağrıldığı anlaşılıyor. Bu şahıs şikayet dilekçesinin hangi dava kapsamında olduğunun dahi farkında değil. Fethullah Gülen yapılanması mensubu olduğu gerekçesiyle TSK'dan yaş kararlarıyla ihraç edilen Cavit Kulağ'ın bir diğer FETÖ kumpası olan balyoz davasının bir mağduru olarak şikayet dilekçesi verdiğini de gördük. Görev başındaki şikayetçi 28 Şubat davasında müşteki olmak için dilekçe veren isimlerden birisi, dava başladığında muvazzaf albay olarak görev yapan Ömer Faruk Cantenar'dı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Tuğgeneralliğe yükseltilen Cantenar'ın dilekçesi mahkeme tarafından kabul edilmişti. Ancak Ömer Faruk Cantenar terfisinden sonra çıkarılan 701 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'dan ihraç edildi. Ordudan atıldı, İBB'de işe başladı. Aytekin Maden assubay olarak görev yaparken 1995 yılında yaş kararıyla TSK'dan ihraç edildi. Gerekçeli kararda Batı Çalışma Grubu'nun 28 Şubat kararları kapsamında yaptığı fişleme ve TSK'dan tasfiye işlemlerine maruz kaldığının anlaşıldığı yazıyor. 1995 yılında ihraç edilen müşteki, ASDER'in hazırladığı şablon dilekçesiyle birlikte 10 Nisan 1997'de kurulan Batı Çalışma Grubu'ndan şikayetçi oldu. Mahkemede bu kişinin BÇG tarafından mağdur edildiğini kabul etti. Evet, Aytekin Maden ihraç edildiğinde Batı Çalışma Grubu henüz oluşturulmamıştı. İhraç gerekçesi bambaşkaydı. 6 aylık tank bakımında tank başında bulunmamak suçundan 2 gün oda hapsi, sorumlu olduğu tank ve bölüğünde eksiklik tespit edilmesi suçundan 3 gün oda hapsi, toplu verilen emre rağmen denetlemede Kara Kuvvetleri Komutanlığı devamlı yönergesi esaslarına uymamak suçundan şiddetli tevbih, rütbe terfi töreninde yırtık, ütüsüz, kirli, buruşuk üniforma ile katılmayın emri ve kişiye özel uyarı cezaları verildi. Bununla da sınırlı değil. Yapılan heyet sayımında zimmetinde bulunan bölüğe ait malzemelerin 35 kalem ordu donatım, 25 kalem levazım, 16 kalem istihkam, mühimmat, harita, muhabere eksik olduğunun tespit edilmesi nedeniyle ordu malını kayba uğratmak ve memuriyet görevini ihmal suçundan hakkında açılan davada 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce 134.269.000 lira hazine zararının Aytekin Maden tarafından ödenmesine karar verildi. Maden yaş kararıyla ihraç edildikten hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı sırasında 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındı. kendi emekli oldu, yine de şikayet etti. Yarbay Aykut Özel 2008 yılında kendi isteğiyle TSK'dan emekli oldu. Ancak 28 Şubat davasında müşteki olarak yer aldı. FETÖ'nün ürettiği kesinleşen balyoz kumpasındaki balyoz planına göre ilişiği kesilecek, personel listesinde adının geçtiğini, fişlendiğini ileri süren Özer'in gözden kaçırdığı bir nokta vardı. Kimse onu ihraç etmemiş, kendi isteğiyle emekli olmuştu. Özer Aster'in hazırladığı şablon dilekçeyi dolduran isimlerden biri. Dilekçesinde 30.08.1988 ile 15.10.2008 tarihleri arasında göreve devam ederken kanunlarda suç veya disiplin suçu olarak tanımlanmış, herhangi bir eylem sebebiyle hakkında soruşturma açılmadığını, kanunlarda öngörülmüş bir usulle hakkında hiçbir ceza verilmediğini, mesleki disiplin ve başarı sicilinin yüksek ve yeterli düzeyde olduğunu söyledi. Bu şahsa göre BÇG örgütüne katılmadığı, kurumsal vazife dışında bir görev kabul etmediği, tutum ve davranışlarıyla bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı düşünüldüğünden bu nedenle BÇG örgütünce suçlandı. Aykut Özer 14 Nisan 1999 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca şüpheli kategorisine alındı. Sözde BÇG faaliyetlerine engel olacağından korkulduğu için kategoriye alınmadığı anlaşılmakla birlikte işlediği disiplin suçlarını sıralayalım. Eylül 1990'da hudut yangını ile ilgili verilen emri uygulamamak suçundan tabur komutanı, 4. Piyade Taburu Komutanlığı Uzunköprü tarafından 7 gün göz hapsi. Şubat 1991'de bölük komutanı 2. Piyade Bölük K. Meriç tarafından şiddetli tevbi. Kasım 1991'de sırt telsizini 2 gün sahipsiz araç içinde bırakmak, sabah içtimasına çıkmamak, araç 1. kademe bakımlarını bizzat yaptırmadan istirahate çekilmek, aslarını gözetim görevini ihmal etmek, 3 kez ikaz edilmesine rağmen ıslah olmamak suçlarından tabur komutanı tarafından 7 gün oda hapsi. Mart 1992'de 2. Hudut Uzunköprü tabur komutanı tarafından 2 gün oda hapsi. Eylül 1998'de Tugay Komutanı tarafından kişiye özel uyarı yazısı. Şubat 1999'da Tabur Komutanı tarafından kişiye özel uyarı yazısı. Mart 1999'da Tugay Komutanı Ardahan tarafından namaz vakitlerinde hudut birliğini terk ederek köylerde arazide namaz kıldığı, erlere kendi dini görüşlerine göre telkinlerde bulunduğu, dini propaganda yaptığı, kesin emre karşı görüş bildirdiği, başbakanlık genelgesini uygulamada tereddüt gösterdiği, eleştirdiği ve ehil bir kurumdan dini kontrol formu istediği, ikazlara rağmen olumlu gelişmelerini göstermediği gerekçeleriyle kritik hudut birliğinden bir başka birliğe tayin edilmesi teklifi. Nisan 1999'da sınır bölüğündeki kendi personelinin askeri disipline aykırı fiilini üst makama bildirmemekten tabur komutanı tarafından şiddetli tevbi. Temmuz 1999'da toplu görüşe çıkmamak ve mesaiye geç başlamak suçlarından askeri ceza kanunu uyarınca 1/8 maaş katı cezası. Eylül 2000'de emredilmesine rağmen gece eğitimine hazırlıksız çıkmak ve davranışını düzeltmesi için alay komutanı 5. Komando Alay K. Gökçeada tarafından ikaz. Aralık 2000'de 1. Komando Taburu Gökçeada gece eğitimlerine hazırlıksız çıkmak, birliğin atış, eğitim, spor seviyesini istenilen düzeye getirememesi nedeniyle tabur komutanı tarafından kişiye özel yazı ile ikaz edildiği. Böyle bir kişi TSK'da başarılı olduğunu ancak Batı Çalışma Grubu tarafından suçlandığını iddia edip müşteki olmak istedi ve mahkemede bunu kabul etti. Süleymancı tarikatı mensubu oldu. Aster'in şablon dilekçelerini kullanan bir diğer isim ise jandarma levazım binbaşı rütbesindeyken TSK'dan ihraç edilen İbrahim Töre. Töre dilekçesinde Aster yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtip derneğin faaliyetleri kapsamında basılmış kitapları delil olarak sundu. Aynı zamanda Sadat danışmanı olan Tören'in Aster'in internet sitesinde yayınlanan çeşitli yazıları da mevcut. Önce Tören'in dilekçesindeki şikayetlerine bakalım. Töre'ye göre 28 Şubat sürecinde eşinin tesettürlü olması, Batı Çalışma Grubu örgütüne katılmaması, tutum ve davranışlarıyla BÇG'nin yasa dışı faaliyetlerine engel olabileceği gibi nedenlerle 16 Haziran 1998'de TSK'dan atıldı. İhraç kararının altında imzası bulunan Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı, Yüksek Askeri Şura üyeleri ve Batı Çalışma Grubu mensubu kişilerden ve 28 Şubat davası sanıklarından şikayetçi oldu. Mahkemede Aster şablonunu diğer dilekçeleri kabul ettiği gibi bunu da kabul etti. İbrahim Töre ile ilgili 8 Haziran 1998 tarihli onaylı Jandarma Genel Komutanı Fikret Özden Boztepe imzalı komisyon tutanağında özetle yasa dışı siyasi bölücü irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği ve faaliyette bulunduğu yazıyor. Yaşa Sevk yazısında da Süleymancı tarikatı mensubu olduğu, tutum ve davranışları ile irticai görüşleri benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu, sosyal hiçbir faaliyete katılmadığı, eşinin türban taktığı belirtiliyor. Ayrıca TSK'dan Fethullahçı olduğu için atılan Tamer Tatar'ın getirdiği iddia edilen CD5 içindeki bir belgede de İbrahim Tören'in adı geçiyor. Belgeye göre Töre, TSK'daki 30 kişilik Süleymancı tarikatı mensuplarından biri. Görevdeyken Süleymancı tarikatı mensubu olduğu tespit edilen Töre ile ilgili mahkemenin gerekçeli kararında suç teşkil edebilecek hiçbir faaliyetinin olmadığı, hakkında hiçbir adli soruşturma ve kovuşturma yapılmamış olduğu, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleriyle ilgili olduğu yazıyor. Neresini düzeltelim? TSK'da tarikat üyeliği özel hayat değildir. TSK mensupları başka bir yasa dışı oluşum içerisinde bulunamaz. Mahkemenin iddia diye ele aldığı şeyler ise iddia değil, resmi, yasal, meşru ve geçerli tespitlerdir. 11. ayrımın sonu. Sayfa 104.